yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 17. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Yaratılış 17. bölüm göze çarpan bir bölüm olarak tanımlanıyor. Bu bölümde Rab İbrahim ile bir antlaşma yapacak ve daha önce İbrahim'e bir oğul vereceği konusunda vermiş olduğu vaadini onaylayıp pekiştirecektir. Bu bölümde Rab İbrahim'e kesin olarak İsmail'in İbrahim'in mirasçısı olmayacağını açıklıyor. Bu bölüm bir açıdan Yaratılış kitabının anahtarı olarak görülebilir. Yalnız Yaratılış kitabının değil, tüm kutsal kitabın anahtar bölümü olarak da görülebilir. Rabbin İbrahim peygamberle yapacağı antlaşma iki önemli noktayı kapsayacaktır. Bunlar tohum ve toprak diye adlandırılabilir. İbrahim'in soyu ve İbrahim'e vaat edilen topraklar. Bu bölümde Rab kendisini İbrahim'e yeni bir adıyla tanıtacaktır. Bu El Shaddai adıdır. Yani kudretli, gücü her şeye yeten Tanrı demektir. Aynı zamanda Abraham diye bilinen İbrahim'e yeni bir isim verir. Bundan böyle Abraham'a İbrahim denecektir. Çünkü Abraham adının anlamı ulu baba demektir. İbrahim adının anlamı ise birçokların babası anlamına gelir. Bu bölümde kesin olarak açıklanan bir gerçek vardır. Bu da İsmail'in vaat edilen oğul olmadığıdır. Yaratılış 17 ayet 1'de şöyle diyor. Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben gücü her şeye yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü ve kusursuz ol. İsmail doğduğu zaman İbrahim 86 yaşındaydı. Daha sonra Rabbin İbrahim ile saraya vaat etmiş olduğu oğul dünyaya gelecektir. Ama ancak aradan 14 yıl geçtikten sonra bu gerçekleşecektir. 17. bölümün ilk ayetinde Rab kendisini İbrahim'e yeni bir ad ile açıklar. Yukarıda da belirttiğim gibi bu ad El Shaddai adıdır. Gücü her şeye yeten Rab demektir. Kudretli Rab demektir. İlginç değil mi? İbrahim'in belki de en çok kuşkuya düştüğü bir anda 99 yaşındayken ve bu yaşta saraydan bir çocuğu olmayacağını düşünürken Rab kendisini ona bu yeni adıyla açıklıyor. El Shaddai, her şeye gücü yeten Tanrı. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım diyor Yaratılış 17 ayet 2'de. Bu bölümde antlaşma sözcüğü 13 kere geçecektir. 13 kere geçmesi bunun önemini belirtir. Rab şimdi 5. kez İbrahim'e görünüyor. Sadece İbrahim ile bir antlaşma yapmak için değil, aynı zamanda ona bir oğul vereceği konusundaki vaadini perçinlemek için ona göründü. Bu antlaşma sonucunda İsmail'in kesin olarak İbrahim'in mirasında hiçbir hakkı kalmaz. Elçi Pavlos, Roma'daki imanlı topluluğuna yazdığı mektubunda şöyle diyor. Bedeninin ölü denebilecek durumunu, yaklaşık 100 yaşındaydı ve Sara'nın çocuk doğuramayacağı durumda olduğunu düşündüğünde imanı sarsılmadı İbrahim'in. Bu ayete göre Saray çocuk doğuramayacak durumdaydı. Yani onun rahmi aslında bir mezar gibiydi. O rahimde yaşamın belirtisi bile yoktu. Ancak ölümün kokusu vardı. İşte ölümün özünden yaşam fışkırdı ve bunun sonucunda İshak dünyaya gözlerini açtı. Pavlos şöyle bir sonuca varır. İsa bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve doğruluğumuz için ölümden dirildi. Evet, ölümün özünden yaşam çıkıyor. Rabisa'nın ölümünden ve dirilişinden yüzlerce yıl önce İbrahim peygambere bu vaadi verirken her şeye gücü yeten Tanrı'nın ölümden yaşam yaratacağını vaat ediyordu. Bu vaat verildiği zaman İbrahim 99 yaşındaydı. Bu demek oluyor ki Saray 89 yaşındaydı. İshak doğduğu zaman İbrahim 100, Saray'da 90 yaşındaydı. Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı seninle yaptığım antlaşma şudur dedi. Birçok ulusun babası olacaksın. Yaratılış 17, 3 ve 4. ayetler. İbrahim'in konumunu göz önüne getirmeliyiz. Doğal açıdan bakıldığı zaman bu yaşlı adamın çocuğu olacağı aklının ucundan bile geçemezdi. Rab ona birçok ulusun babası olacaksın diyor. Eşi saraydan tek bir çocuğu bile olmazken birçok ulusun babası olacağını söylüyor. Rab yarı bir iş yapmaz. O en olanaksız durumlarda olanaklar yaratan, olanaksızı olanaklı kılandır. Senin hayatında da değerli dostum, üstesinden gelemediğin, olanaksız gibi gözüken bir durum, bir günah var mı? Rab senin buna üstün gelmeni sağlayabilir. Sadece ona güvenmeni istiyor. Ona gelmeni ve ona güvenmeni istiyor. İbrahim Rab'be güvendi. Burada Rabbin vaadi iki yönlüdür. Doğal açıdan bu adamın iki oğlu oluyor. Biri İsmail, öbürü İshak. Her iki oğuldan dünyaya gelen çocuklar yoluyla İbrahim birçok ulusların babası olmuştur. Ama ruhsal açıdan bakıldığında bu vaadin tam niteliği ortaya çıkar. İbrahim, İshak ve Yakub'un soyundan İsa Mesih dünyaya geldi ve Mesih aracılığıyla kurtuluş bulup Rabbin ailesine katılan imanlılar birçok ulusları temsil etmektedir. Yani ruhsal açıdan İbrahim dünyanın birçok uluslarına baba olmuştur. Biz Mesih imanlıları İbrahim'in çocuklarıyız. Romalılar da şöyle diyor. Bu nedenle tüm İbrahim soyuna kayra aracılığıyla sağlanması için vaat imana dayanmaktadır. Yalnız ruhsal yasaya bağlı olanlara değil, İbrahim'in imanına bağlı olanlara da. Çünkü o hepimizin ruhsal babasıdır. Romalılar 4 ayet 16. Buna ruhsal tohum diyebiliriz. İlginç şekilde bu ruhsal tohum hem İshak'ın hem de İsmail'in soyunu içine almaktadır. Hem Yahudi'yi hem de Arap dünyasını bünyesine kabul etmektedir. Çünkü Mesih İsa'da ne Yahudi ayrımı var, ne Grek, ne de başka bir ulus. Bu şekilde hesaplarsak İbrahim gerçekten milyarlarca kişinin ve birçok ulusun babası olmuştur. Rab ona, seni birçok ulusun babası yapacağım diyor ve verdiği sözü yerine getiriyor. Rab vaatlerinin hepsini de yerine getiren Rab'dir. Artık senin adın Avram değil İbrahim olacak diyor Tanrı Yaratılış 17:5'te İbrahim'e. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Burada görüyoruz Avram adı ya da Avram adı değiştirilip İbrahim oluyor. Avram adının anlamı ulu baba ya da yücelerin babası anlamına geliyor. İbrahim adının anlamı ise birçokların babası ya da ulusların babası demektir. Sanımca Rab ona uygun bir ismi veriyor. Önümüzde daha bir çocuğu olmadan kendisine baba adı verilen bir kişi var. İbrahim adını alınca bu adam iman yoluyla birçok insanın babası oldu. O gün iman ile kocaman bir insan kitlesinin babası oldu. Ama şimdi aradan yaklaşık 4000 yıl geçtikten sonra görüyoruz ki Rab bu adama verdiği vaadi tümüyle yerine getirdi. Rabbin ona vermiş olduğu ad kaldı ve halen İbrahim yüzyıllar boyunca büyük bir insan kitlesinin babası olarak bilinmektedir. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak diyor 6. ayette. Evet, Rab İbrahim'e verdiği vaadi yerine getirdi. Kesin olarak Rab verdiği sözü tuttu. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun Tanrısı olacağım diyor Yaratılış 17 ayet 7'de. Tanrı İbrahim ile sonsuza dek süren bir antlaşma yaptı. İnsanlar, ülkeler de antlaşmalar imzalıyorlar. Ama bunların hiçbiri kalıcı değildir. Ama Rabbin İbrahim ile yaptığı antlaşma sonsuza dek sürecekti ve bu vaadine sadık kaldı Rab. İbrahim'in gününde ve onu izleyen yıllarda olduğu gibi günümüzde de geçerlidir. Rab hiçbir zaman sözünden caymaz. İbrahim ile yaptığı antlaşmanın özünde iman yatmaktadır. İbrahim, iman ettiği için bu ona doğruluk sayıldı. İbrahim'e vaat edilen soydan İsa Mesih dünyaya geldi ve onun kuracağı egemenlik sonsuzdur. Mesih'e iman eden her kişi İbrahim'e verilen vaadin alıcısı olur. Mesih imanlısı sonsuz yaşamın alıcısıdır. Yüzyıllar sonra Rab ise kendi kanıyla yeni bir antlaşmayı imzalayacaktır. Aslında değerli dostum, yeni bir antlaşma değil de Rabbin İbrahim ile yaptığı antlaşmanın doluluğa erişmesidir bu. İleride İbrahim İsa'nın gününü görecek ve sevinecektir. Yaratılış 17. bölüm 8. ayette şöyle diyor: "Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım." Rab kendisi bunu yapacağını betimliyor İbrahim'e. Tanrı bu sonsuza dek geçerli olan bir antlaşmaya girdi. Antlaşmayı yapan Rab olduğu için antlaşma bozulmaz, bozulamaz, geçersiz kılınamaz. 99 yıllık bir antlaşma değildi. Tanrı onlara sonsuza dek bir miras verdi. İbrani halkı bu ülkede 3 kere yaşadı. Çünkü ülke onlara verilmişti. Ama bu ulus belirli koşullar altında bu ülkeye sahiptiler. Önceleri 70 kişi olarak Mısır'a göç ettiler. Daha sonra en azından 1,5 milyonluk bir halk olarak Mısır'dan ayrıldılar. Ama daha sonra putperestliğe dönen ve Tanrı'ya leke getiren bu halk, İbrani halkı, bu ülkeden sürülüp 70 yıllık Babil sürgünlüğüne götürüldüler. Üçüncü kez Mesih'i reddettikten sonra 70 yılında bu topraklardan ayrılmak zorunda kaldılar. 3 kez yerlerinden, yurtlarından sürüldüler. 3 kere geri ülkelerine döndüler. Şimdiki dönüşü gerçek bir dönüş değildir. Rab ikinci kez geldiğinde, yani İsa Mesih ikinci kere geldiğinde barış dönemi başlayacaktır. Tanrı onları bir araya topladığı zaman 1000 yıllık barış krallığı başlayacaktır. Her yerde barış olacaktır. Yaratılış 17, 9-11 ayetleri şöyle diyor: "Tanrı İbrahim'e, sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız" dedi. "Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmamın koşulu şudur. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak." İşte değerli dinleyicilerimiz, sünnet burada Rabbin İbrahim'in soyu ile yaptığı antlaşmanın görülebilir belirtisidir. Önce iman geldi, ondan sonra antlaşma ve bu antlaşmanın görülebilir simgesi olan sünnet geldi. Bir kişi sünnet olduğu zaman onda yer alan tek değişiklik bedeninden bir parçanın kesilip atılmasıdır. Ruhsal hayata hiçbir katkısı yoktur. Yahudilikte sünnete büyük önem verilmektedir. Sünnet, Rabbin antlaşmasını oluşturmadı ancak antlaşmanın yer aldığını gösteren bir simge olarak verildi. Buna benzer şekilde iyi işler de Rab ile bir antlaşmaya girmemizi sağlayamaz. Ancak İsa Mesih aracılığıyla, iman yoluyla kurtuluşa sahip olduğumuz zaman iyi işler bir açıdan yüreğimizde yer alan değişimin görülebilir bir simgesi olur. Mesih imanlısı ile Rab arasında Mesih İsa'nın kanında imzalanan bir antlaşma vardır. İyi işlerimiz bu antlaşma sonucu bizim Mesih'e ait olduğumuzu gösterir. Mesih İsa'ya iman eden bir kişi Rab'bin çocuğu olur. Rab ile inandılar arasında yapılan antlaşma budur. Bu antlaşmadan sonra Mesih imanlısı doğal olarak hayatında iyi işleri ürün olarak görecektir. Ama ters durumda bir kişi iyi işler yapıyor diye Rab'bin çocuğu konumuna giremez. Giriş yolu İsa Mesih aracılığıyladır. Kayra aracılığıyladır. Ve bu kayrayı getiren Mesih'tir. İsa Mesih "yol benim" dedi. Evet, sünnet Rabbin İbrahim ile yapmış olduğu antlaşmanın gözle görülebilecek belirtisiydi. Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan herhangi bir yabancıdan satın almış köleler de içinde olmak üzere 8 günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecektir bu diyor Yaratılış 17 ayet 12'de. İsa Mesih'in doğumu hakkında bilgi verilirken onun hakkında İbrahim oğlu, Davut oğlu diye söz edilir. İsa aynı zamanda yasa altında bir kadından doğdu. Yasanın gerektirdiği gibi 8. gün sünnet edildi diyor Galatyalılar 4:4'te. 13. ayette Yaratılış 17:13'te evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmanın simgesi olacak. Sünnet antlaşmanın belirtisidir. Giriş bileti değildir. Rab İbrahim ile antlaşmayı zaten yapmıştı. İbrahim ve onun soyu antlaşmanın mirasçılarıydı. Sünnet olmakla mirasçı olamazlardı. Sünnet insanların Rab ile bir antlaşma yaptığının simgesidir. Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacaktır. Çünkü antlaşmamı bozmuş demektir diyor Yaratılış 17:14'te. Daha sonra göreceğiz ki İbrahim ile yapılan bu antlaşma, yani sünnet antlaşması, bazıları tarafından ihlal edilecek ve hatta bütün İsrail ulusu Mısır'dan çıktıkları zaman bu antlaşmaya uyduklarını belirtti. Ne bir birey ne de bir ulus antlaşmaya uymamakla antlaşmayı bozabilir. Çünkü bu antlaşma sonsuza dek kalıcıdır. Antlaşmayı bozan kişi topluluk dışı edilecekti ama antlaşma asla bozulmazdı, bozulamazdı. Mesih İsa'da uygulanan yeni antlaşma da sonsuza dek kalıcıdır değerli dinleyicilerimiz. Bu antlaşma Mesih İsa'ya iman etmekle uygulanır ama bir kişi ben İsa'ya iman etmiyorum derse Rabbin antlaşması bozulamaz. Antlaşma sonsuza dek kalıcıdır ama antlaşmaya uymayan birey topluluk dışı kalmaya mahkumdur. İman giriş yoludur. Tanrı İbrahim'e karın saraya gelince ona artık saray demeyeceksin dedi. Bundan böyle onun adı Sara olacak diyor 15. ayet. İbrahim'in eşinin adı Saray idi. Ama Rab ona yeni bir ad, Sara adını verdi. Sara adının anlamı prenses demektir. Onu kutsayacağım, ondan sana bir oğul vereceğim, onu kutsayacağım ve ulusların anası olacak. Halkların kralları onun soyundan çıkacak diyor 16. ayette. Genelde kadının önemi unutuluyor ama Rab Sara'nın bu konuda önemli olduğunu İbrahim'e hatırlatıyor. Sara, Rab'bin gözünde önemli sayılıyordu. Rab Sara'nın o ölü rahminden hayat çıkaracak ve böylece İbrahim ulusların babası, Sara ise ulusların anası olacaktır. İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden 100 yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. 90 yaşında Sara doğurabilir mi? Acaba İbrahim Rab'be inanmadığı için mi güldü? Hiç de sanmıyorum. Daha önce Rab bu konuda vaatlerde bulunmuştu ve İbrahim buna inanmıştı. Şimdi inanmazlık ettiğini hiç de sanmıyorum. Belki de İbrahim sevinç içerisinde doğaüstü bir ortamın yarattığı duygu coşkusu içinde gülüyordu. Bazen olanaksız gibi gözüken bir beklentimizin yerine geldiğini gördüğümüzde güler, bazen de sevinç gözyaşları dökeriz değil mi? İbrahim bence buna benzer duygular içerisinde gülmüş olmalıydı. Bir yandan kendi yaşlılığı vardı. Kendisi 100, eşi Sara 90 yaşına yaklaşmış ve kutsal sözün dediği gibi rahmi bir mezarlık gibi ölüydü. Yani İbrahim için doğal açıdan çocuk babası olma imkanı yoktu. Ama Rab imkansızı imkanlı kılandır. Elçi Pavlos bu konuda Roma'daki imanlara şöyle yazdı. Kitapta yazılmış olduğu gibi seni birçok ulusun babası kıldım. İbrahim, ölüleri yaşama kavuşturan, var olmayanı var eden Tanrı'nın önünde iman etti. İbrahim, umutsuzluğa karşın umutla birçok ulusun babası olacağına iman etti. Yazılı olduğu gibi senin soyun böyle olacaktır. Bedeninin ölü denebilecek durumunu yaklaşık 100 yaşındaydı ve Sara'nın çocuk doğuramayacak durumda olduğunu düşündüğünde imanı sarsılmadı. Tanrı'nın vaadi konusunda imansızlık edip kuşkuya düşmedi. Tam tersine imanda güçlenerek Tanrı'ya yücelik sundu. Onun vaat ettiğini uygulamaya gücü yettiğine kesinlikle güvendi. Bu nedenle imanı kendisine doğruluk sayıldı. İbrahim Rab'be inandı ve aldığı habere o kadar sevindi ki sevinçle coşarak güldü. İbrahim'in kafası bir düşünce fırtınasına tutulmuş olmalıydı. Birden bir düşünceyi hemen Rab'be ifade etme ihtiyacını duydu. 18. ayette şöyle diyor Yaratılış 17. bölümün. Sonra Tanrı'ya keşke İsmail'i mirasçım kabul etseydin. Çocuklar kendilerini sevdirmesini çok iyi biliyorlar değil mi? İbrahim'in Hacer'den olan oğlu İsmail onun yüreğini fethetmişti. Bir açıdan İbrahim bu küçük çocuğun kapı dışı edilmesini istemiyordu. Çünkü onun oğluydu ve İbrahim oğlu küçük İsmail'e bağlanmıştı. Daha sonra Hacer ile İsmail evden çıkarılacaktır. Bu olay gerçekleştiği zaman İsmail 14 yaşında olacaktır. İsmail evden çıkarıldıktan sonra herhalde İbrahim onu bir daha görmedi. Burada duygulardan söz etmek istiyorum. Vaatlere baksak bile İsmail İbrahim peygamberin öz oğluydu. İbrahim gibi iyi yürekli bir kişi öz oğlunu kolayca kapı dışı edemezdi. Onu gönderirken yüreğinin bir parçası da kopup gitmiş olmalıydı. Burada İbrahim'in Rab'be yakarışı herhangi bir babanın yüreğinden kopan bir haykırıştı. Keşke İsmail'i mirasçım kabul etseydin. İnanıyorum ki Hacer'den çocuğu olduktan sonra İbrahim kerelerce pişmanlık duygularıyla boğuştu. Eminim ki İbrahim defalarca Hacer'i kendime odalı kalmakta büyük bir hata işledim diye pişmanlığını dile getirmiştir. İbrahim'in günahı belli sonuçlar yaratmıştı değerli dostum. Günah her zaman çevresinde sorunlar yaratır. Rab'be geldiğimizde affediliyoruz ama günahın fiziksel kalıntıları devam ediyor bu yaşamda. Örneğin evlilik dışı ilişkiden doğan bir kişiyi düşünün. Bu adam daha sonra Rab'be geliyor ama ortada bir çocuk var. Bu çocuğun evlilik dışı ilişki konusunda hiçbir günahı yoktur. O sadece dünyaya geldi ama babasının ya da annesinin günahının elle dokunulabilir bir etkisi olarak yaşamaktadır. Günah bağışlanır ama o günahın ortaya çıkardığı sorunlar kalıcıdır. Kutsal Söz, herkes ne ekerse onu biçecektir diyor. Hem doğanın hem de insan yaşantısının ahlak ilkelerinde gözlenebilen bir gerçektir bu. Tarlanıza arpa ekerseniz buğday biçemezsiniz. Armut ağacı dikerseniz elma toplayamazsınız. İbrahim peygamber ekeceğini daha önce ekmişti. Şimdi İsmail konusunda Rab'be yalvardı ama Rab'bin sözü değiştirilemezdi. Tanrı hayır ama karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak koyacaksın dedi. Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim diyor Yaratılış 17-19'da. İbrahim bir hata yapmıştı ve onun hatası yüzünden Rab'bin tasarıları değiştirilemezdi. İnsan istediği bahaneyi bulsun, isterse bin dereden su getirsin. Rab evlilik konusunda açıklamasını yapmıştır. Tek eş. İbrahim karısı Sara ile bir bedendi. O zamanın geleneklerine göre davranmış ya da davranmamış fark etmez. İkinci bir eş almamalıydı. Ama İbrahim Rab'bin verdiği vaadin gerçekleşmesini beklemeden Hacer'i ikinci eş olarak almıştı. Bu bir hataydı. İbrahim günah işlemişti ve günahının etkisiyle yaşamak zorundaydı. Ama bu demek değildir ki Rab ona ve İsmail'e karşı acımasız davranacaktır. Yaratılış 17:20'de şöyle diyor. İsmail'e gelince seni işittim. Onu kutsayacağım, onu verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak, soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İshak'la sürdüreceğim. Rab İbrahim'e bu vaatleri verirken İshak daha dünyaya gelmemişti. Yine de sanki gelmiş gibi konuştu. Çünkü o bir şeyin olacağını vaat etti mi olmuş gibi bakar. Evet Tanrı böyle bakar. Burada İsmail konusunda verdiği vaadi de yıllar sonra yerine getirdi. Rab gelecek olaylar hakkında konuşurken onlar sanki şimdi oluyormuş gibi konuşuyor. Şimdi belirsiz bir zamandan söz etmiyor. Gelecek yıl bu zaman diye İshak'ın tam ne zaman doğacağını belirler. Sonra İbrahim yine hata yapıp da Hacer gibi başkasını odalık olarak almasın diye İshak'ın annesini de belirler. Sara'nın doğuracağı oğul diye kesin olarak Sara'nın gebe kalıp doğum yapacağını bildirir. Tanrı İbrahim'le konuşmasını bitirince ondan ayrılıp yukarıya çekildi diyor 22. ayette. Eğer Rabbe bir konu hakkında uzun zamandan beri dua edip de yanıtını aldığımızda o konu hakkında yeniden Tanrı'ya yakarmanın bir anlamı olmaz. Rab bu konu hakkında söyleyeceğini söyler ve biz onun kararını kabul etmeliyiz. Rab dualarımızı her zaman duyar ama bize bizim istediğimiz şekilde yanıt vermez. Kendi istediği doğrultuda yanıt verir. Ancak Rab'den gelen yanıtın kesin olduğunu anlamalıyız. Rab dualarımızı her zaman anında yanıtlamaz. Yanıtladığı zaman da bazen evet, bazen de hayır der. Bazen de beklemelisin der. Burada İbrahim'e İsmail konusunda kesin bir hayır cevabı verdi. Artık söyleyecek bir şey kalmamıştı. Bir açıdan ona, İbrahim, bu konuda ben söyleyeceğimi söyledim. Ne dersen de artık fikrimi değiştirmeyeceğim diye konuşmuş oldu. Rab İbrahim'in bu duasına hayır dedi ama başka dualarını ileride evet diye yanıtlayacaktır. İleride göreceğiz ki Rab öbür konularda İbrahim'in yakarışlarına kulak verecektir. Ama bu antlaşma konusunda kararı değişemezdi. İbrahim'in varisi İsmail değil İshak olacaktır. Tüm insanlığın istikbali, geleceği bu karara dayanıyordu. Bu kadar önemli bir konuda son söz Rabbindir. İbrahim evindeki bütün erkekleri, oğlu İsmail'i, evinde doğanların ve satın aldığı uşakların hepsini Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi aynı gün sünnet ettirdi. İbrahim sünnet olduğunda 99 yaşındaydı. Oğlu İsmail 13 yaşında sünnet oldu. İbrahim oğlu İsmail'le aynı gün sünnet edildi. İbrahim'in evindeki bütün erkekler, evinde doğanlar ve yabancılardan satın alınanlar onunla birlikte sünnet oldu diyor. Yaratılış 17. bölüm 23-27 ayetler arasında. Sünnet, Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı antlaşmanın sadece gözle görülebilir belirtisidir. Öyleyse İsmail neden sünnet edildi? Madem ki İbrahim'in varisi İshak olacaktı ve İsmail'in bunda hiçbir payı olmayacaktı, öyleyse neden sünnet edildi? Bunun tam yanıtını bilmiyorum ancak kesin olarak diyebilirim ki Rab buyurduğu için İbrahim, İsmail'i de evinde bulunan tüm uşaklarla birlikte sünnet etti. Örneğin İbrahim'in evindeki erkek köleler mirasa ortak olmadıkları halde yine de sünnet edildiler. İsmail de öyle. İkinci bir noktayı da dikkate alabiliriz. İsmail için de bazı vaatler verilmiş ve İsmail de kutsanmıştı. Bu açıdan bakıldığı zaman İsmail'in sünnet edilişi ona verilen vaadin görülebilir belirtisiydi. Ancak bu ikinci noktayı sonucuna götüremeyiz. Çünkü vaat İshak ve onun soyundan gelecek olan Mesih İsa için verilmişti.